Ayrım 13, Haridonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 135. Alex taksi şoförüne yarım saat sonra Duke Caddesi'nde olması gerektiğini ama tam adresi bilmediğini ve biraz da kenti gezmek istediğini söyleyince durmamacasına konuşup kentin gelişmesini anlatmaktan zevk alan adama gün doğdu. Anlattığına göre Kingston Karayiplerin finans merkezi olacaktı ve büyük Amerikan dolarları sürekli buraya akıyordu. Herhalde müşterinin aksanına göre para birimi mark ya da frank olarak değişiyordu. Birkaç dakika sonra arka camdan bakarken yeşil bir Chevrolet'in 2-3 araba geriden kendilerini izlediğini fark etti Alex. Şoför de arabayı görmüştü.
''Başın dertte mi ahbap?''
Yalan söylemenin anlamı yoktu. Bilmiyorum.
Ben biliyorum. Şu yeşil araba hep peşimizde. Üstelik otelin parkında duruyordu. İki zenci herif var içinde.
Şoförün son sözleri Robert Henley'in telefonda söylediklerini anımsattı birden. İki zenci Sam'in eşyalarını almış, çoğunlukla koyu renkli insanların yaşadığı bu ülkede böyle bir bağlantı olasılığı çok zayıftı. Ama bu riski göze almak zorundaydı.
''Eğer iki şey yapabilirsen $20 kazanabilirsin dostum.'' dedi sürücüye hiç duraksamadan. ''Söyle bakalım.''
''Önce yeşil arabanın plakasını görebileceğim kadar yakınımıza gelmesine izin ver. Sonra da ondan kurtul. Bunu yapabilir misin?''
''Sen iste yeter ahbap.''
Jamaikalı sürücü arabayı şeritlerin arasında gezdirip birkaç tanesini solladı ve sarı ışık yanan trafik lambasının yanından sola döndü.
''Yarış yerine doğru gidiyoruz.'' diye bağırdı. ''Yeşil arabalılar Snipe Caddesi ışıklarında durmak zorunda. Sonra son hızla yola çıkacaklardır. İyi bak, plakayı okursun.''
Birkaç kez daha sola dönüp 6. George Parkı'nın kapısından içeri daldı ve yan yolda tek bir manevrayla geri döndü. Bu kez parktan çıkan taşıtların arasına girmişti.
''Şimdi bak geliyor.'' diye bağırdı.
Gerçekten yeşil Chevrolet parka girmek için sıralanmış araçların arasındaydı. 6. George Parkı'nın pistinde kralların sporu olan at yarışları başlamak üzereydi ve Kingston'ın tüm kumarbazları bu yöne doğru akıyordu. Alex kendini göstermeden plakayı yazarken iki zencinin peşine düştükleri aracın yanlarından geçip gittiğini fark etmediklerini anladı.
''Artık herifler bütün parkı dolaşmak zorunda. Aptal siyahlar. Şimdi nereye gitmek istiyorsun ahbap? Çok zamanımız var. Bizi bir daha bulamazlar.''
McAuliffe gülümserken Jamaikalı sürücülerin becerisini Hammond'ın bilip bilmediğini düşündü.
$5 daha kazandın. Beni Queen ile Hanover caddelerinin köşesinde indir. Artık zamanım doldu.'' ''Hey ahbap, burada olduğun sürece benim taksiyi kiralayabilirsin. Sana durağın numarasını veririm. Telefon edip Rodney'i istersin hemen gelirim. Nerede olduğumu onlar bilir, bana haber verirler. İstersen isim bile söyleme. Yarışlara götürdüğü müşteri dersen ben anlarım.''
Alex taksiden inince ceketini ve kravatını düzeltip hangi resmi daireye gitmesi gerektiğini düşünen beyaz iş adamı izlenimi vermeye çalıştı. Balıkçı dükkanını ararken bir yandan da izlenip izlenmediğini kontrol ediyordu. Güneş batmak üzereydi ve bazı köşeler şimdiden karanlıkta kalmıştı. Birkaç dakika korkuya kapıldıysa da arabayı sürdürdü. Sonunda boyası akmış tabelayı gördü.
Talons, taze balık ve yerel ürünler. 311 tire 1/2 Queens Alley, 1. blok Duke Caddesi Batı.
Paris, Roma ya da Greenwich Village'de benzerleri bulunan sokağın girişi 3 metre yüksekliğindeydi. Üst tarafındaki demir bağlantı tropik çiçeklerle bezenmişti. Alışveriş mahallesinin merkezinde bulunmasına karşın özel bir yerin girişiymiş gibi görünüyordu. Yalnızca kapısı eksik diye düşündü Alex. Bu kentlerdeki çıkmaz sokaklarda ancak ağzının tadını bilenlerin tanıdığı dünyanın en iyi lokantaları bulunurdu. Shenzhen, Macao ve Hong Kong'da ise para karşılığında her şey satılırdı. Kingston'daki çıkmaz sokak İngiliz istihbaratı adına çalışan romatizmalı bir yaşlı adamın dükkanını barındırıyordu.
Queen's Alley 20 metreden fazla değildi. Sağ taraftaki kitapçı dükkanının vitrininde deri ciltli pahalı kitaplardan ucuz porno dergilere kadar her çeşit yayın sıralanmıştı. Talon sol taraftaydı. Buz dolu sandıkların içinde yatan ölü gözlü balıklar, kirli beyaz önlükleriyle müşterilerle tartışan satıcılar geldi gözlerinin önüne. Vitrinde gerçekten de buzların arasında yatan balıklar, yanı sıra kalamar, ahtamot ve oraya özgü kabuklu deniz ürünleri görülüyordu. Sıradan bir balıkçıya pek benzemiyordu. Kapıdan çıkan üniformalı şoförün elindeki özel olarak yalıtılmış torba, Alex'in varsayımını kanıtlar gibiydi. Çift kanatlı ağır kapıyı güçlükle açabildi. İçeride tezgahların üstü ve satıcıların pahalı ketenden dikilmiş, mavi beyaz çizgili uzun önlükleri tertemizdi. Raflarda dünyanın çeşitli yörelerinden ithal edilmiş yüzlerce değişik konserve kutusu dikkat çekiyordu. Tezgahın önündeki kadın elindeki listeden siparişlerini verirken bir erkekle bir kadın raflardaki konserveleri inceliyorlardı. McAuliffe tezgaha yaklaşıp kendisine öğretilen sözleri söyledi. Santo Domingo'daki bir dostum sizde kuzey sahilinden gelme alabalık bulunduğunu söylemişti. Açık kahverengi tenli adam Alex'in yüzüne bakmadan işini sürdürdü ve doğru yanıtı verdi. Martha Bray'den gelme tatlı su alabalığımız var efendim. Ben tuzlu su balığını yeğlerim. Yardımcı olamayacağınızdan emin misiniz? Bir bakayım efendim. Adam Alex'in buzhaneye gittiğini varsaydığı koridora yöneldi. McAuliffe yan kapıdan içeri girerken bastonuna dayanarak yürüyen zayıf, yaşlı zenciyi görünce soluğunu tutup şaşkınlığını belli etmemeye çalıştı. Victoria Park'ta bir bankın üzerinde otururken önünden geçip kendisini dikkatle süzmüş olan adamdı karşısındaki. Yaşlı adam tezgaha yaklaşıp görünümünü yalanlayan güçlü sesiyle konuştu. ''Demek siz de tuzlu su balığını seviyorsunuz. Herkes sizin gibi olursa bunca para yatırdığım tatlı su balıklarını ne yapacağım? Gelin kendime ayırdıklarımdan sizin için seçelim.'' Çizgili önlüklü görevli tezgahın menteşeli bölümünü kaldırdı ve Alex yaşlı adamın ardından kısa koridoru geçti. Küçük çalışma odası, mağın bir masa, antika döner koltuk, yumuşak deri kanepe, porselen masa lambası gibi pahalı mobilyalarla döşenmişti. ''Oturun Bay McAuliffe, ben de sizi bekliyordum.'' dedi ihtiyar adam masanın ardındaki yerini alırken. ''Bu sabah Victoria Parkı'ndaydınız.'' ''Orada olacağınız hiç aklıma gelmemişti. Aslında beni şaşırttınız. Yürüyüşe çıkmadan birkaç dakika önce resminize bakmıştım ve birdenbire resimdeki adam parkın ortasında karşıma çıkıverdi. Benim ismim Westmore Talon. Köklü bir Jamaika ailesine mensubum. Eminim size anlatmışlardır. Bunu bilmiyordum ama dükkanınızı görünce tahmin ettim. Haklısınız, mallarımız son derece pahalıdır ve adanın yalnızca en zengin kesimine hizmet veririz. Her yere kendi özel uçağımızla siparişleri teslim ederiz. Size anlatmam gereken çok şey var. Herhalde bilgileri aktarıp Hammond'ın karar vermesini beklemek zorunda kalacağız.
Öfkeli gibi görünüyorsunuz.
Özellikle Bayan Booth konusunda çok öfkelendim. Interpol beni kullanarak onu ekibime kattı. Burnuma kötü kokular geliyor. Anladığım kadarıyla kendisine acı veren ve tehlike yaratan bir işbirliği yapmış. Ama artık onun yakasını bırakmalısınız. Talon koltuğunu çevirip bastonuna uzandı.
Ben yalnızca iletişim kurarım Bay McAuliffe. Ancak bana öyle geliyor ki Bayan Booth'u işe almanız için size hiç baskı yapılmadı. Kendi isteğinizle onu seçtiniz. Kullanıldığınızı nasıl söyleyebilirsiniz?
Bastonuyla oynayan ufak tefek yaşlı adama baktı Alex. Westmore Talon sanki bir ressamın Charles Whitehall ile Julian Warfield'ı bir araya getirmesinden oluşmuş gibiydi. Ve bu karışım insanı rahatsız ediyordu.
''Sizler çok profesyonelsiniz. Konu seçenek sunmaya gelince harikalar yaratıyorsunuz.'' ''İnanın bana Bay McAuliffe, Bayan Booth şimdilik evine gidemez.''
''Başka bir açıdan bakarsak belki gitmesi daha iyi olur. Belki de Chatillero şu anda Jamaika'da.
Tallon iskemlesini çevirip dikkatle Alex'in yüzüne baktı. Gözlerini kırpıştırırken sanki duyduklarını yatsımaya çalışıyor gibiydi.
Olanaksız demekle yetindi sonunda.
Üstelik burada olması birinin bir saat önce dediği gibi kolay saklanabilecek bir sır değil.
Bu bilgiyi kim verdi size?
Charles Whitehall sabahın üçünde bana anlattı. Chatillero ile buluşmak için Savannah Lamar'a davet edilmiş.
Niçin davet edilmiş?
Markin'in burada olmasa bence davetin nedeninden daha önemli. Wakefield adında zengin beyaz bir ailenin konuğu olarak kalıyormuş.
Aileyi tanırım dedi Talon romatizmalı parmaklarıyla not tutarken. Müşterilerimizdendir başka ne vardı?
Birkaç konu daha var ve bir tanesi benim için yaşamsal önem taşıyor. Sonuçlandırılıncaya kadar buradan ayrılmak istemiyorum.
Gerçekleri dikkate almadan konuşuyorsunuz. Herhangi bir konuda ne şekilde yardımcı olacağımı bile bilmiyorum. Odama kamp kurmanız bunu değiştirmeyecektir. Lütfen devam edin.
James Ferguson'un havaalanında Kraft ile karşılaşmasını ve sonunda bavuluna dinleme aygıtı yerleştirilmesini anlattı. Araştırma hakkında verilecek bilgilere Kraft'ın para ödemeye hazır olduğunu da açıkladı.
Hiç şaşırmadım. Kraft şirketi son derece meraklıdır. Yaşamsal önemi olduğunu söylediğiniz konuya geçelim mi?
Öncelikle şimdiye dek anlattıklarımı özetlemek isterim.
Tallon gülümsedi. Gerek yok Bay McAuliffe. Çok ağır yazı yazarım ama beynim hızlı çalışır.
Birbirimizi iyi anlamak zorundayız. İngiliz istihbaratı Haridon'u ele geçirmek istiyor. Yalnızca bu nedenle kendileriyle işbirliği yapmamı istediler. Haridon'a ulaştıkları zaman görevim sona ermiş olacak ama araştırma ekibinin güvenliğini sağlamayı sürdürecekler.
Yani?
Bence aranan Haridon, Chatillero ile Kraft'tan başkası değil. Hammond bu Haridon'un işe karışacağını ve araştırmayı durdurmak için gayret edeceğini söylemişti. Bence Marki ile Kraft bu tanıma çok iyi uyuyor. Gidip onları ele geçirin.
Anlıyorum dedi Tallon tekrar bastonuyla oynamaya başlayarak. Yani bizim Amerikalı jeolog Haridon bilmecesini çok basit bir biçimde çözümleyiverdi.
Birkaç dakikalık sessizliği sonunda Alex sakin ama öfkeli bir sesle bozdu.
Galiba sizden hoşlanmıyorum Bay Tallon. Çok kendini beğenmiş bir insansınız.
Benim huylarımın tarafınızdan onaylanmasına gerek yok Bay McAuliffe.
Jamaika benim ülkemdir ve ülkemi çok severim. Sizin düşünceleriniz benim işimi etkilemediği sürece önemli değildir. Baba oğul Kraftlar yarım yüzyıldır adanın canına okuyorlar. Yaptıklarının neredeyse Tanrı tarafından emredildiğine inanıyorlar. Kraft adına her şeyi yaparlarken Haridon gibi bir simgenin ardına gizlenmelerine gerek yok. Marquis de Chatillero konusuna gelince Bay McAuliffe haklısınız. Bayan Booth'un ekibinize katılabilmesi için gerçekten çaba gösterildi. O yalnızca bir yemdi Bay McAuliffe. Uzun zamandır Chatillero'nun Julian Warfield ile çalıştığından kuşkulanıyorduk.
Tallon bastonunu masanın üzerine bırakıp gözlerini Alex'e dikti.
Daha önceden bilmem gerekenleri bana söylemediniz. Sizlerden biriymişim gibi davranmamı istiyorsunuz. Bana bu biraz garip görünüyor.
Abartıyorsunuz. Zaten karmaşık olan bir konuyu biraz daha karıştırmanın anlamı yok.
Chatillero'nun adını Bayan Booth'tan duymak yerine daha önceden öğrenmiş olmayı tercih ederdim.
Tallon omzunu silkti.
Unutmuşuz. Devam edelim mi?
Pekala, Sam Tucker adında bir adam var.
Kaliforniyalı toprak uzmanı dostunuz değil mi?
McAuliffe öyküyü anlatırken Henley'in ismini vermedi. Tucker'ın eşyalarını alan iki zenci ile taksiyi izleyen yeşil Chevrolet'deki zenciler konusunun üzerinde önemli durdu ve plakayı Tallon'a verdi. Yaşlı adam telefona uzandı.
Ben Tallon, acele yanıt bekliyorum. Plakası KYB 448. Beni bu telefondan arayın.
Almacı bırakıp Alex'e baktı. 5 dakika bile sürmez. Polisi mi aradınız?
Polis bunları bilmez ki. Duyduğuma göre beklediğiniz izinler bugün bakanlığa ulaşmış.
Dunstone işleri kolaylaştırıyor değil mi?
Latimer yarın öğleden sonra Ocho Rios'a gideceğimi söyledim. Ama Sam Tucker ortaya çıkmazsa gitmeyeceğim. Bunu bilmenizi istemiştim. Bir kez daha Westmore Tell'ın bastonuyu da oynamaya başladı.
Eğer dostunuz kendi isteği dışında götürülmüşse buna adam kaçırmak denir ve arkadaşınız Amerikalı olduğu için bu çok ağır bir suçtur. Böyle bir haber gazete başlıklarına yansıyacağından kendini gizlemek isteyen biri bunu yapmaz. En geç bugün size katılması gerektiğini söylemiştiniz değil mi Bay McAuliffe? Bu süreyi bu akşama kadar uzatabilir miyiz?
Eğer Tucker yine de ortaya çıkmazsa ne yapacaksınız?
Normal yollardan polisin en üst düzey görevlilerini arayacağım. Hükümetin içindeki belirli kişilerle görüşeceğim. Hatta belki genel valiye bile haber vereceğim. Bir ara St. Croix'da adam kaçırma olayları yaşanmıştı ve o sıralar turizm yeni yeni canlanmaya başlıyordu. Jamaika bir Amerikalı'nın kaçırılmasına asla göz yummaz. Sizi tatmin edebildim mi?
Alex sigarasını söndürürken Marky'nin Savan'la barda olduğunu söylediği zaman Tarlı'nın çok şaşırdığını anımsadı.
Chateauro'nun adada olması niçin sizi şaşırttı?
İki gün önce Paris'te 5. George Oteli'de inmişti.
Ayrıldığına dair hiçbir ipucu gelmedi. Belki de buraya Meksika üzerinden takma isimle geldi. Beni tedirgin ediyor. Bayan Booth'u gözünüzün önünden ayırmamalısınız. Silahınız vardır sanırım.
Malzemelerimizin arasındaki iki tüfekten başka bir şeyimiz yok.
Tallon bir süre düşündü ve masanın alt çekmecesini açıp kabarık bir zarf çıkardı. Kısa namlulu 38'lik bir Smith & Wesson tabancayı masaya bıraktı. Üzerindeki tüm izler silindi, tertemiz. Tek parmak izi sizinki olacak. Kimse silahın izini süremez.
McAuliffe birkaç saniye bakıp tabancaya uzandı. Aslında almak istemiyorsa da başka seçeneği yoktu. Almamak aptallık olurdu. Yalnızca korkutmak amacıyla kullanmayı düşünebilirdi.
Dosyanızda askerlik sırasında tabancaları yakından tanıdığınız yazılı ama aradan epey zaman geçti. Çevrede talim yapabileceğiniz alanlarımız var.
Hayır teşekkürler. Avustralya'da çalışırken atış taliminden başka eğlencemiz yoktu.
Talon çalan telefonu açtı ve karşı tarafı dikkatle dinledi. Konuşma sona erince bakışlarını McAuliffe'e dikti. Yeşil Chevrolet ölen birinin adına kayıtlı. Ruhsatta Walter Pearsall adı geçiyor. İkametgah adresi High Hill, Carrickfoyle, Trelawney beldesi.
13. Kısım. Westmore Tallon adanın tümüne yayılmış iletişim ağını harekete geçirirken McAuliffe yaşlı adamın yanında bir saat daha oturdu ve çok önemli bir nokta aydınlandı. Walter Pearsall'ın yanında sürekli dolaşan iki zenci yardımcısı vardı. Montego Bay'deki otelden Sam Tucker'ın eşyalarını alan ve yeşil Chevrolet ile Alex'i izleyen insanların aynı kişiler olması yalnızca bir varsayım değildi. Üstelik Pearsall, Alison Booth ile konuşurken Sam'den söz ettiğine göre bu sonuca rahatça varılabilirdi. Tallon kendi adamlarına Pearsall'ın zencilerini yakalama emrini verdi. İş gerçekleşince McAuliffe'e bilgi verecekti. Courtlay Manor oteline dönen Alex resepsiyondan yalnızca Alison'ın yemeğe indiği mesajının bulunduğunu öğrendi. Sam Tucker'dan haber yoktu. Tropik bitkilerle bezenmiş kalabalık salonun tam ortasında tek başına oturuyordu Alison. Masaların ortasındaki camlı şamdanlar tek aydınlatma unsur olduğu için yeşil, kırmızı, sarı yapraklara gölgeler vuruyor, gece eğlencelerinin başlamasını bekleyen insanların neşeli sesleri odayı dolduruyordu. Şimdilik herkes çok kibar davranıyordu. Daha sonra oyun değişecek, başka konular önem kazanacak ve bazen de çirkinleşecekti. Bu nedenle James Ferguson bir gece önceki sarhoş numarasının herkesçe yutulacağını doğru tahmin etmişti.
''Düşünceli görünüyorsun'' dedi Alice'ın. ''Neler oldu? Polis ne dedi? Beni arayacaklarını düşünmüştüm.''
Yanıtını önceden hazırlamıştı McAuliffe. Ama söze başlamadan önce genç kadının önündeki kahve ve brandy bardaklarını işaret etti.
''Sanırım sen yemeğini yedin.''
Evet, açlıktan ölüyordum. Sen yemedin mi?
Hayır, bana arkadaşlık eder misin?
Elbette, yedi cücelerimi hemen gönderirim.
Alex kendine bir içki ısmarladı. Harika bir gülümseyişin var. Her an gülmeye hazır gibisin.
Konuyu değiştirme. Neler oldu?
İki saat kadar emniyet amirliğinde kaldığını anlatırken eskiye oranda daha kolay yalan söylediğini ve ikna edici olduğunu fark etti McAuliffe. Westmore Talon adresi verdiği gibi binanın içini de ayrıntılı olarak tarif etmişti. Talon'a bakılırsa ayrıntıların ne zaman önemli olacağını kimse önceden tahmin edemezdi. Latham'ın kuramını destekliyorlar, arabanın vurup kaçtığını söylüyorlar. Dediklerine göre Pearsall'ın bir iki gizli tanıdığı varmış. Kentin pek de makbul olmayan bir semtinde kazaya uğramış.
Bana biraz kuşkulu gibi geldi. Bence kendilerini korumaya çalışıyorlar, dedi Allison inanmayan bir sesle.
Olabilir ama Sam Tucker ile arasında bir bağ olduğunu ortaya çıkaramamaları beni çok tedirgin etti.
Aslında var. Bana öyle söyledi.
Ben de onlara söyledim. Polisler Pearsall'ın evine gitmişler. Bir ekip de Sheraton'daki odasını arıyormuş. Eğer bir şey bulurlarsa haber verecekler.
Yalanını başarıyla sürdürdüğünü düşündü Alex. Yalnızca gerçeği biraz değiştirmişti. Söylediklerinin hepsi yapılıyordu tabii, Tallon'un adamları tarafından.
Söyledikleri seni tatmin etti mi? Onlara inanacak mısın? Birkaç saat önce Bay Sam Tucker konusunda çok endişeliydin.
Hala endişeliyim. Artık yalan söylemiyordu. Eğer Sam bu gece ya da en geç yarın sabah ortaya çıkmazsa Amerikan elçiliğine gidip ortalığı birbirine katacağım.
Pekala, polislere şu böceklerden söz ettin mi?
Böcek mi?
Bavulundaki dinleme aygıtından polise bildireceğini söylemiştin.
Bir kez daha yetersiz kaldığını hissetti Alex. Her ayrıntıyı takip edememek canını sıkıyordu. Ne var ki Talon ile daha önce görüşüp bu konuda talimat almamıştı ama şimdi böyle bir açıklama yapamazdı. Keşke dün gece seni dinleseymişim. Sanırım onları parçalayıp yok edebilirim.
Daha iyi bir yol var. Onları başka bir yere yerleştirebiliriz.
Örneğin,
bir sürü insanın konuşup durduğu bir yere. Kasetler sürekli dönecek ve dinleyenleri oyalayacaktır.
Alex içtenlikle güldü. Çok komik ve çok yararlı. Acaba nerede dinliyorlar?
Allison yaramaz bir kız çocuğu gibi ellerini çenesine dayadı.
Genellikle böceklerle dinleme noktası arasında 100 metre filan olur. Hareketin fazla olduğu bir nokta bulmak gerek. Bana getirdiği levreğin harika olduğunu söylemiştim şef garsona. Eminim tarifini almak için beni aşçı başıyla görüştürecektir.
Böyle iltifatları çok severler. Harika bir fikir. Sen otur, ben hemen geliyorum.
13. ayrımın sonu. Sayfa 146.